Sorularla Sözler programının değerli takipçileri, bugünkü mütalaamızda 26. Söz Kader Risalesi ikinci mepasa başlayacağız. Evvela baştan okuyup sonra izahlara geçeceğiz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. İkinci mepas, ehli ilme mahsus ince bir tetkik ilmidir. Haşiye. Bu ikinci mepas en derin ve en müşkül bir sırrı kader meselesidir. Bütün ulema-i muhakkikince en ehemmiyetli ve münazaralı bir meseleyi akaid-i kelamiyedir. Risale-i Nur tam halletmiş. Buradaki giriş kısmını daha iyi anlamamız için biraz izah edebilir misiniz abi?
Evet. Şimdi bu ifadelerden anlıyoruz ki belli ki birinci mepas bir giriş mahiyetinde, bir girizgah mahiyetinde insanların kalplerini, ruhlarını, akıllarını istikametli bir şekilde kadere bakmalarına bir ihzari hazırlama nevinden oldu. Ama burada artık bu kader meselesi, bu cüz-i irade meselesi ve bunların dayandığı meselelere üstadımız şimdiye kadar ki bütün ehli ilmin kendi ilim sofralarında nasıl konuştuklarını, nasıl mütalaa ettiklerini, ondan sonra nasıl münazara ettiklerini, nasıl mücadele ettiklerini, nasıl sonuçlara vardıklarını tabii bizim anlayabileceğimiz durumda üstadımız bütün bunların hepsini adeta özetliyor. Ehli ilim bunlarla uğraşmasaydı belki bizim dinimizin zevkler noktasında şimdiye kadar gelmesi belki mümkün olmayabilirdi. Çünkü bazen siz bir mesele anlatıyorsunuz ama siz ağacın dalını anlatmaya çalışıyorsunuz. O ağacın dalını anlattığınız kişiler eğer ağacın köklerine, toprağına, içindeki elementlerine de ondan sonra ana gövdeye de eğer muttali olma durumları varsa o dalı anlatmanız ona bir şey verir. Çok güzel. Ama öyle bir duruma gelirsiniz ki karşıdaki zat size daldan ziyade ana gövdeden ziyade size köklerin içindeki faaliyetleri soruyor. Eğer siz bu meseleleri bilmeseniz ve bunu ciddi manada daha önceden ortaya koymuş olan büyükleri de yoksa, ehli ilim yoksa, o zaman burada siz bile kendi kendinizle çelişebilirsiniz. Zıtlığa girebiliyorsunuz. Onun için üstadımız birincisinde ehli imanın vicdanı harekette olan, haliyle bu meseleleri anlayabilecek kapasitede olan insanlara çok güzel bir şekilde bu değerlendirmeleri yaptı. Cüz-i irade burada önümüze çıkıyor. Ondan sonra kader böyle bir durumda ortaya çıkıyor. Allah şer yaratır ama külli hayır olduğu için böyle yaratır. Ama o şerri insan istediği için orada şer olur gibi bu manada bütün kaderle alakalı bizim temel manada anlayacağımız şeyleri ama ağacın görünen tarafı bu. Biraz da üstadımız burada madene iniyor. Kaderin dayandığı konular, düz iradenin dayandığı konular ve bunların da adeta şimdiye kadarki bütün ilmi münazaralarda varılan haklı sonuçlar. Bakın haksızlıkları üstadımız getirmiyor. Yanlışlıkları getirmiyor. Ondan sonra dalalet fikirlerini üstadımız getirmiyor.
Evet.
Bu da tamamıyla ehli hidayetin vardığı sonuçlar ama şimdiye kadarki alimlerin geniş geniş anlattığı, o da avama bunları açmayın, sadece havas kendi arasında müzakere etsin dediği konuları elhamdülillah avamın da anlayabileceği hale getirmiş. Niye? Çünkü bu zaman dinsizlik zamanı. Pozitivist bir asırdayız. Eğer delil getirmezsen, ispat getirmezsen karşında seni dinlemeyen ciddi manada bir dinsizlik cereyanı var. İşte bu dinsizlik cereyanına da ya da bizim o belki dinsizlerden daha tehlikeli olan nefsi emaremizin de mutmain olabilmesi için üstadımız bu ikinci mepasta hem kaderle alakalı meseleleri hem kaderin cüz-i iradeyle olan bütün meselelerini ondan sonra bunların dayandığı içimizdeki ham maddeleri güzel bir şekilde ondan sonra bir alim-i mürşit hassasiyetinde koyunun yavrularına çeşitli şeyler yedikten sonra Mustafa bir süt vermesi hassasiyetinde, keyfiyetinde üstadımız belki binlerce cilt mütalaa etmiş, müzakere etmiş. Ondan sonra kendisi oturmuş ciddi manada onları kendi o ilmiyle hazmetmiş. Ondan sonra tefekkür etmiş. Onu Cenab-ı Hak'tan istemiş. Ya Rabbi hem beni hem de ehli imanı bu gibi noktalarda muvaffak eyle diye de dua etmiş ciddi manada. Cenab-ı Hak da böyle bir mebhası ona nasip etmiş diye düşünüyorum ben şahsen. Ehli ilme mahsus ince bir tetkiki ilmi. İlmi bir inceleme, bir tetkik var. Bu ikinci mebhas en derin ve en müşkil. Bak hem derinliği çok hem de müşkil. Oldu mu? Yani sıkıntılı. Herkes bu vadede koşamaz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in izahlarını ya da verdiği beyanatları alimlerimiz okyanusa benzetiyorlar. Bazı yerler var, herkes orada yüzebiliyor. Kıyıda. Bazı yerler var, biraz yüzme bilmen şartıyla oraya geçebiliyorsun. Bazıları var, artık bir alet kullanman lazım. Bir kayık gibi, neyse yani. Çünkü evet, sen artık dayanamazsın insan olarak. Bazı yerler var, o kayık da oraya gidemez. Bazı yerler var, transatlantik lazım ki gidebilsin mesela insan. Dolayısıyla bu meselelerde biraz daha transatlantik dediğimiz aletler kullanarak biz bunlara ulaşabileceğiz. En derin ve en müşkil bir sırrı kader meselesidir. Bütün ulema-i muhakkikince, muhakkik alimler, tabi burada muhakkik alimler derken İmam-ı Azam Hazretleri'nin Fıkhul Ekber var mesela. Burada da bu meseleleri almış. Başka zatlar da bu kader meselelerini, yani akaidi konular, kelami konuları, kelamcılar ve onların mütebahhir alimleri ciddi ciddi oturup konuşmuşlar, şey yapmışlar. Senin gibi, benim gibi insan belki onların yanına gitmeye çalışsa mahallelerinin kapılarına belki bizi almazlar. Ama üstadımız öyle bir halde getirmiş, elhamdülillah herhangi bir mesleğe sahip olan, yeter ki az bir kemali huzur, kemali iman sahibi olsun, biraz da bunlara talip olsun, talebe olsun, değil mi?
Evet.
Ondan sonra ciddi manada bunlara da bir dikkat mehri versin, o nazenin hakikatler elhamdülillah güzel bir şekilde onlar açılmaya, kendisini ona teslim etmeye başladılar. Bütün ulema-i muhakkikince, muhakkik alimlerce en ehemmiyetli ve münazaralı bir mesele-i akaid-i kelamiyedir. En münazaralı konular bunlar. Yani cüz-i iradeyi üstadımız açıyor. Bunun usul esası nedir? Nereye dayanıyor? Acaba bu yaratılmış mı? Yaratılsa sonucu nedir? Acaba emir itibari midir? Emir itibari olursa sonucu nedir? Bütün bunların konuşulması, mütalaa edilmesi, müzakere edilmesi, değil mi?
Evet.
Ondan sonra kader her şeye hakimdir. Kader her şeyi planlamıştır, programlamıştır. O zaman şu cüz-i irade dediğiniz şey nedir? Ne kadar etrafı kazılsa yine cebir çıkıyor diyenler olmuş mesela.
Evet.
Haklı olarak da çok hür bir ortamda bunlara muhatapları soru sormuşlar. Muhatap olan o büyük mütebahir alimler cevap vermişler. Kelam alimleri, akaidi alimler. Ondan sonra tekrar yine açık olan, halledilmeyen bazı yerler yine tekrar soru sorulmuş. Onların da daha güzel bir hale gelmesi için o sorular tekrar sorulmuş. Tekrar. Ondan sonra da elhamdülillah öyle bir şey çıkmış ki İslam alimleri bunları formüle etmişler. Güzel bir hale getirmişler. Onun için bazen bakıyoruz mesela okulda bir mesele konuşuluyor. Ortaokul talebesi ya da biz medresede mesela yaptığımız derslerde kaderle alakalı küçük bir çocuğa soruyorsun. Şöyle bir şey nasıl anlıyorsun? Evet, belki çok teknik bir şekilde anlatmıyor. Çünkü o ilim yani. Ama mahiyetini, manasını almış. Bir taraftan da bakıyorsun ki Mutezile alimlerinden mesela o mahiyeti ya da o kültürü almadığından dolayı büyük büyük bir alim, belki Kur'an-ı Kerim'de ciddi manada tetebbü etmiş, belki hafızdır, belki şu kadar da ilme sahip ama orada bir problemi var. Bu ortaokul çocuğu da çok güzel anlatıyor. Annesinden dinlemiş mesela. Ama o kaideyi almış. O kuralı almış işte. Onun için bu derin meseleler, o derin meseleler o çocuğun anlattığı tarz avamın bilmesi gereken şeydir. Ama bu da o büyük mütebahir alimlerin münazara ettiği bir sahadır artık. Burada ne lazım? Ciddi manada yüzme bilen, hatta dritnota sahip olan, transatlantik dediğimiz o alete sahip olan insanlar yavaş yavaş girmeye başlıyor. Elhamdülillah her bir nur talebesi burada rahat bir şekilde girebilecek bir ortam var. En ehemmiyetli ve münazara bir mesele-i akaid-i kelamiyedir. Risale-i Nur tam halletmiş. Yani gediği yok, çatlağı yok. Karşıdaki insanın, yani ben bunu anlamadım diyecek bir şey yok. Anlamayabiliyor. Ama yani ilzam olur yani. İkna olmak ayrı bir konu. En azından biz kendi nefsimize döndüğümüz vakit ya öyle olması lazım dedirtiyor elhamdülillah.
Evet.
Risale-i Nur tam halletmiş. Şükürler olsun biz de bunun şahidiyiz.
Yani zaten mesele öyle. İslamiyet'e bir gedik yok, bir açık yok. Risale-i Nur bu zamanda tam göstermiş.
Bu zamanın insanlarına
çünkü
tam.
Çünkü delile müstenit olan bir asır. Evet. 20. 21. yüzyıl.
Evet.
Delilsiz ispat bir şeye inanmıyoruz, evet, denildiği bir asır.
Evet.
Bu asırda da delil isteyen insanlara Bu şekilde kaderle ilgili deliller üstadımız ortaya koyuyor.
Elhamdülillah.
Evet.
Mesela Koca Sadat Taftazani. Üstadımız diyor ki, Risale-i Nur yüzer din tılsımlarını halletmiş. Koca Sadat Taftazani 40-50 sayfede ancak ehli ilme ve ancak havassa anlatabildiği cüz-i irade ile kaderin birbirleriyle nasıl muvafık düştüğü meselesini Risale-i Nur diyor üstadımız 2 sayfede avama da ders vermiş.
Evet.
Bunu üstadımız anlatırken yine bu kaderin vermek istediği mesajın da dışına çıkmıyor. Bu inayet değil de nedir diyor. Kendi nefsini almak yok. Hı. Niye? Çünkü bizden zuhur eden, meydana gelen kemalatla gururlanmak anlattığın şeyin bahsin zaten
taban tabana
zıttı zaten.
Evet.
Dolayısıyla bu bahsi anlattığı yerde bile üstadımız o kader ve cüz-i irade dengesini ciddi manada muhafaza ediyor. Anlatabildim mi?
Evet.
Dolayısıyla kader ve cüz-i ihtiyariden bahseden Bediüzzaman Hazretleri bunu en mükemmel bir şekilde kader ve cüz-i irade meselesini hallettiği yerde bile o dengeyi yine kendi aleminde muhafaza ediyor. Bu inayet değil de nedir? Allah'ın inayetidir. Niye? Seri üsseyir olan bu zamanın evladına kısa ve selametli böyle bir izahı göstermek rahmeti hakimenin şanındandır. Ben ise burada sadece şiddetle talep etmek gibi bir fonksiyonum var. Cenab-ı Hak da elhamdülillah ihsan ve ikram etti diyor yani.
Evet. Burada bir soru karşımıza çıkıyor. Bu ikinci mepas ehli ilme mahsus olduğu halde bizim söz söyleme yetkimiz var mı bu ikinci mefasla ilgili?
Şimdi bizim şöyle bir yetkimiz var. Böyle bir yetkimiz var. Eğer birinci mefası güzel bir şekilde anladıysak, bu bir. Bu bahsi güzel bir şekilde tetebbü edersek ki 26. söze kadar ki Allah'la, ahiretle alakalı iman bahislerini, Peygamberimizle alakalı, Kur'an'la alakalı iman bahislerini ciddi manada tetebbü ettiysek, kemali iman ve huzur sahibi isek,
evet,
güzelliklerimizi kaderden biliyor, çirkinliklerimizi de kendi nefsimizden bilirsek ve devamlı bu manadaki mütalalar içerisinde de vakit geçiriyorsak inşallah, çünkü üstadımız Risale-i Nur bu meseleleri 2 sayfada avama da ders vermiş diyor. Hı. Koca Sadat Taftazani Hazretlerinin 40-50 sayfada ancak havasa bildirdiği böyle bir derin meseleyi Risale-i Nur avamı da, avam derken biz avam bile olsak ki bu konuda avamız, ama Risale-i Nur'a intisap etmek suretiyle, istinat etmek suretiyle, tetebbü ve mütalaa etmek suretiyle bu hakikatları inşallah bizim bu meseleleri konuşmamızda bir beis, bir sıkıntı, bir problem olmaz diye kanaatim.
Üstadın ifade ettiği 2 sayfa ikinci mepas.
İkinci mepas, evet.
İkinci mepas,
evet,
oluyor. İkinci, evet, mepas. Eğer desen, kader ile cüz-i ihtiyari nasıl tevfik edilebilir? El cevap 7 vecihle. Buradaki suali biraz açıklayabilir miyiz?
Evet. Şimdi bu sual zaten kader meselesinin merkezinde olan bir sual.
Evet.
Bir taraftan kader var, bir taraftan cüz-i irade var. Kader için hemen hemen bütün kaderle alakalı ayetlere baktığımız vakit ve kulle şeyin ahseynâhu fî imâmin mubîn. Her şeyi imam mubinde hesap etmişiz. Değil mi? Ve in min şeyin illa indena hazainuhu ve men nunzilehu illa bi kaderin ma'lum. Hiçbir şey yoktur ki hazineleri yanımızda olmamış olsun, katımızda olmamış olsun ve biz onu malum bir kaderle, bilinen bir ölçü, planla, programla indirmemiş olalım.
Evet.
Bir taraftan yine Cenab-ı Hakk'ın her şeyi ezeli ilminde yazdığı, planladığı, programladığı, takdir ettiği bu şeriattan, şer-i şeriften bize gelen emirler. Allah her şeyi bilir. Allah her şeyi yazmış. Allah her şeyi planlamış. Allah her şeyi programlamış. Dolayısıyla yani kader kitabını adeta yazan kalem işini bitirmiş. Senaryo tamamıyla bitmiş. Peki buradaki cüz-i irade, bizim ihtiyarımız nedir? Burada bir taraftan da bizim içimizde vicdanen bildiğimiz, varlığını kabul ettiğimiz, mahiyetini anlamasak da bir irade, bir seçme hürriyeti, bir meylan, bir meyletme, bir arzu etme, isteme gibi bir durum da var bizde. Şimdi dolayısıyla bu ikinci mepasın bu meselesi çözülürse kaderle alakalı çözülemeyecek hiçbir mesele kalmıyor. Bir taraftan Allah'ın planlı programı olan kader, bir taraftan her şeyi planlayan, programlayan kader, bir tarafta hiçbir şeyi, hiç kimseyi kendi planına, programına katmayan, karıştırmayan bir kader. Bir taraftan da insan da istiyor. Cenab-ı Hak ona binaen o şeyi halk ediyor. Öyleyse mesuliyet insana aittir denilen bir şeriattan gelen düstur var, emir var, muhakeme var. Peki nasıl oluyor yani? Bu kader ile bu cüz irade, cüz ihtiyari nasıl birbirine muvafık düşüyor? Her şeyde Allah, her şeyde Allah'ın planı, her şeyde Allah'ın programı ama insana taalluk eden ihtiyari kader cihetinde de insanın bir iradesi, bir ihtiyarı var.
Evet.
Bu ihtiyar da bir şeyler istiyor, seçiyor, meylediyor. Cenab-ı Hak buna binaen halk ediyor. Dolayısıyla mesuliyet insana aittir. Cennet ve cehennemin de bu cihetle olması haktır, mutabıktır, muvafıktır, adildir, adalettir diyoruz. O zaman bunların birbirlerine veçi muvafakatını lütfen anlatın ki kafamızda karışmasın manasında üstadımız bu ne yapıyor? Sorulaştırıyor.
Evet. Cevabında el cevap 7 vecihle
evet.
deniyor. Bu 7 vecih
bu 7 vecih
nasıl?
Tabii burada çok güzel bir şey var. Yani üstadımız meseleleriyle güzel bir şekilde değerlendiriyor ki her sınıfa, her tabakaya, her gruba, her talibe ve her talibeye. Üstadımız burada bakacak vecihleri anlatmış. Bazıları 7 vecihin tamamını da mütalaa eder. Tamamını da mütalaa ettikçe de mütalaa eder. Yeni yeni manalar keşfetmeye çalışır. Çünkü bir hazine bu, define. Bazıları da avamdır. Birincisini okur, bana bu yeter der. Üstadımız burada bu risaleyi anlatırken yani bu risalenin bu bölümünü, 7 vecihle dediği bu 7 vecihi anlatırken bu risaleyi okuyacak ve istifade edecek insanlara ilmi ve marifet seviyeleri açısından ayrı ayrı vecihler veriyor. Bir, ilmi seviyeleri farklıdır bundan. Bazıları avamdır, bazıları havastır. Değil mi? Bazıları ehli tahkiktir, bazıları ehli tahkik değildir. İki, inanç ve itikat açısından değişik ve farklı telakkilere sahip olanların ihtiyacı noktayı nazarından ayrı bir veçesi mevcuttur. Yani inanç ve itikat açısından ayrı ayrı insanlar olabiliyor. Bütün bunların hepsinin itikatlarına ve inançlarına da bakacak ayrı güzel izahlar getirmiştir. Birisi şu çeşit yemekten hoşlanır, birisi şu çeşit yemekten hoşlanır. Mesela bunun alacağı bir şey var, bunun da alabileceği bir şey var yani.
Evet.
Belki burada bir Hristiyanın, bir Yahudinin yani mümin olduğu halde fakat itikadi olarak çok problemleri olan bir ehli kitaptan birisinin bile istifade edeceği şeyler olabiliyor. Neticede Kur'an herkese hitap ediyor. Evrenseldir. Bazı insanlar diyelim mesela Hristiyandır. Kur'an-ı Kerim'in diğer mesela tevhid ve teslis meselesinden dolayı belki ondan istifade etmez tevhidten ama öldükten sonra dirilme hususundaki ayetlerden istifade eder. Melekler hususunda istifade edebilir bilemiyoruz yani. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'den istifade eden bu gibi farklı dinlere mensup insanlar olduğu gibi bu vecihlerden de bu manada farklı inançtaki insanlar da şey yapabilir, istifade edebilir.
Evet.
İhtisas ehli ile ihtisas ehli olmayana değişik şekilde yaklaşım ve marifet dersi verilmekte. 4. Felsefe, kelam ve tasavvuf erbabına bakan başka veçheler ve tavsiyeler de nazar almıştır. Mesela burada birisi var, felsefe ağırlıklı. Bunun da buradan alacağı felsefik bazı kriterler olabilir. Bazıları kelam alanında çok ileri seviyede, çok ciddi manada oradan alır. Bazıları da ehli tasavvuftur. Kalp biraz daha hakimdir, o da ondan alır. Mesela bu 7 veçhin hepsinin kadere farklı açılardan ya da bu soruya farklı açılardan çözüm getirdiği gibi her bir veçhin de farklı farklı insanlara farklı açıdan vereceği güzel açılımlar ve dersler olabiliyor.
Ayrı makamı riyasetleri var. Yani.
Aynen öyle. Meselenin kısadan ana hatlarıyla hülasasından istifade etmek isteyenlere bu meseleyi derinlemesine inceden ince tetkik etme, merhale merhale en yüksek mertebeye kadar ulaştırma gibi bir şey de var burada. Bir düstur da icra ediliyor. Bir yol takip ediliyor.
Evet.
Önce işte şu seviyede olanlar. Belli bir zaman sonra yani ikinci vecihte şu seviyede olanlar. Dolayısıyla o da terakki etmişse o da ikincisine devam eder. Ama orada da durabilir. İkinci seviyesini alır. Öteki üç tane seviyeden istifade eder. Başka birisi dört seviyeden istifade edebilir. Dolayısıyla bu manada ya da şeyden basitten alır yavaş yavaş. Zora doğru götürüyor. Kaderi anlamada ve kavramada anlayış ve idrak farklılıklarına göre her mizaca uygun cevaplar vermektir. 7 ayrı vecih ile bu meseleyi ciddi manada sağlamak ve emniyete almak, şeytanın ve vesvesesinin müdahale edeceği bütün menfezleri kapatmaktır. En mükemmel nedir? Yedi veçhi de güzel bir şekilde mütala etmek, müzakere etmek, kaderin burada, düz iradenin burada nasıl fonksiyonu icra ettiğini çok güzel bir şekilde hem de kendi içindeki vicdanını da ondan sonra halini ve hissiyatını da katmak suretiyle evet, evet, evet diyecek şekilde terakki etmesine vesile olmak için üstadımız ayrı yedi vecihten bu meseleyi değerlendiriyor diye.
İlacı dozunda almak gibi yani
evet,
yedi.
Aynen öyle.
Evet. Yani. Sorularla Sözler programı değerli takipçileri, bugünkü mütalaamızın sonuna geldik. Bir sonraki mütalada görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olunuz.